Yüreğim seni çok sevdi. Canan Tan. 6. kaset, 1. yüz. Sayfa 258. Bu izlere biz de dahiliz maalesef. En kötüsü de ne biliyor musun? Murat'ın hiçbir şeyin farkında olmaması ve Beyza'nın çalışmalarından duyduğu memnuniyet. Yeri doldurulamayacak eşsiz bir yardımcı olarak görüyor onu. Acaba yalnız bu kadar mı? Böylesine yakın olmanın getirilerini hesaba katmıyorsun Ferda. Sıradan bakışların zaman içinde anlamlarını değiştirmeyeceğini kim garanti edebilir? Murat, her şeye rağmen kayıtsız şartsız bağlı sana. Bir başkasını aklından bile geçirmiyor. Gel ve ne halde olduğunu kendi gözlerinle gör. Aramıyorum Murat'ı. Notumu alınca onun beni araması gerektiğini düşünüyorum. Beklediğim gibi olmuyor. 2 gün kulağım telefonda, her zil sesiyle yerimden fırlayarak umarsızca bekliyorum. 3. günün akşamında arıyor Murat. Aşkım benim, diyor cıvıl cıvıl sesiyle. Geliyor musun ha? Neden haber vermedin bana? Bugün Emre'den öğrendim. Onlardan önce seni aradım. Toplantıda olduğunu söylediler. Notum iletilmedi mi sana? Hayır. Ne zaman aradın sen? Çarşamba günü sabah. Orada akşamüstüydü. Ha tamam, toplantıdaydım. Şu Beyza Hanım. Ona bırakmıştım notumu. Bekliyorum ki kızsın. Neden böyle yaptı diye hesap soracağını, çıkışacağını söylesin. Tam tersine savunuyor onu. Unutmuştur diyor. Beyza'yı tanımalısın. Öyle özverili çalışıyor ki gece yarılarına kadar benimle beraber. Neyse, önemli olan senin gelişin. Şu andaki mutluluğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Geriye sayım başladı. Aslıma kavuşuyorum. Telefonu kapatıp kendimle ve düşüncelerimle baş başa kalıyorum. Ferda haklı. Beyza için farklı yaklaşımları olsa bunları bana anlatamaz Murat. Gece yarılarına kadar beraber olduklarını söyleyemez. Ama satır aralarındaki küçük ve masum itiraflar da yatsınamayacak kadar gerçek. Beyza'yı en azından çalışmaları yönünden takdir ediyor, yardımlarından dolayı minnet duyuyor ona. Yaptığı hatalar için toz kondurmuyor, yetmezmiş gibi arkasında durup savunuyor. Birden aralarına girmiş Karaçalı gibi hissediyorum kendimi. Ben olmasam ya da aralarından çekiliversem farklı bir beraberliğe adım atacaklar belki. Yakın çevrelerinin onayıyla kimseleri üzmeden sorunsuz. Bu gerçeği görmüyor mu Murat? Ya da görebilmesi için neler yaşaması gerekiyor? Yurttaki öğrencilerimle ilişkilerimi rayına oturttum sonunda. Ama bu her gün yeni bir sorunla boğuşmak zorunda kalmamı engellemiyor. Dün gece müzik bölümünde okuyan Jack odama gelip kaldığı dairede sigara içilmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Genel kural binanın hiçbir yerinde sigara içilmemesi. Ancak özele indirgendiğinde hoşgörülü ve esnek davranılabiliyor. Aynı dairede yaşayan kişilerin tümü sigara içiyorsa imza vererek bunu onayladıklarına dair anlaşma yapıyorlar. Salonda sigara içilmesine sen de onay vermişsin diye kağıda dökülmüş anlaşmayı gösteriyorum Jack'e. Sigarayı bıraktım ben diyor. İçmeyen biri için o dumanı solumak dayanılmaz bir işkence. Hallederiz, merak etme. Ama önce sigarasız dairede kalıp yeni sigaraya başlayan birini bulmamız gerekiyor. Ancak o zaman odanı değiştirebiliriz. Yaptığım etkinlikler de umduğumun üzerinde beğeni topluyor. Geçen hafta gece yarısı kahvaltısı yaptık, eğlenceli geçti. Bu cumartesi ise okul polisleriyle öğrencileri kaynaştırmak amacıyla mangal partisi düzenledim. Öcü gibi gördükleri, karşılaştıklarında kaçacak delik aradıkları kadınlı erkekli polislerle yemek yemek çok hoşlarına gitti. Bu arada bana saçma gelen bazı kuralların nasıl denilebildiğini görmüş oldum. Parti yaptıklarında öğrencilerin kutudan bira içmeleri yasak. Ama bardağa koyarlarsa içebiliyorlar. Yasak ile yasal arasındaki ince çizgide anlamsız kurallara isyan eder gibi bardaklar dolusu bira tükettiler. Bu etkinlikler bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Çok seviyorum onları. Onlar da beni. Aralarında bana özel hayranlık duyanlar da yok değil. Örneğin Resim bölümünde okuyan Paul, kara kalem bir portre mi yapmış? Aslı kadar güzel olmasa da diye armağan etti bana. Henüz birinci sınıfta ve 18 yaşında Paul. Uzun boylu, yakışıklı, romantik yapılı bir genç. Seçtiği bölüm de romantikliğinin ve duygusallığının kanıtı zaten. Geçen akşam Türk grubuyla yemeğe çıkmaya hazırlanırken yanıma geldi. Çok güzel olmuşsun dedi. Maviler pek yakışmış sana. Gülüverdim. Söyledikleri gerilerde kalmış bir sahneyi çağrıştırdı bana. Bak Paul dedim. İltifatların için teşekkürler. Ama bu sözlerinle annemle benim aramdaki ilişkiyi hatırlattın bana. Küçükken annem dışarı çıkmak için giyinip süslendiğinde karşısına geçip abartılı iltifatlarla hayranlığımı dile getirirdim. Çok güzelsin, elbisen harika diye. Kusura bakma, senin davranışların da aynen benimkine benziyor. O kadar küçük müyüm ben? Değilsin. Ama bu işler için biraz daha büyümen gerekiyor. O zamana kadar dost kalalım, tamam mı? Türkiye'ye gitmeme saatler kaldı. Daha doğrusu tamı tamına bir hafta. Ama ben haftaları günlere, günleri saatlere çevirerek hesaplıyorum kalan zamanı. Özden yarı yıl tatilinde burada kalacak. Ankara'dan ablası gelmiş. Türkiye'yi de yanında getirmiş ablam diyor telefonda. Yemeğe bekliyoruz seni. Özge ile ilk karşılaşmamız. Özden'e o kadar çok benziyor ki konuşurken hiç yabancılık çekmiyorum. İki kardeş harika bir Türk sofrası hazırlamışlar. Gitgide kemikleşmiş, ayrılmaz grubumuzla masanın çevresine sıralanıyoruz. Özge abla getirdiği Kayseri pastırması ve yufka ile paçanga böreği yapmış. Parmaklarımızı da beraberinde yedirecek kadar nefis. Şuruba akmasın diye kuru baklava getirdim size diye masaya koyduğu tabak birkaç dakika içerisinde boşalıveriyor. Ama asıl sürpriz geride. Türkiye'de çıkan son günlerin gazeteleri. Birbirimizin elinden çeke çeke saatlerce okuyoruz. İnternette okumak kesmiyor diyorum. Gazetenin matbaa kokusunu alacaksın. Özge abla torbanın içindeki son gazeteyi çıkarıyor. Bunu özellikle ayırdım. Sizler gibi Amerika'da okuyan bir Türk kızının haberi var. Havada kapıyor Kaan. Oh, dehşet diyor. Türk kızının Amerika'daki başarısı ha? Manşet yapmışlar. Ver şunu bakayım diye gazeteyi alıyorum elinden. Kaan'ın söz ettiği manşetin altında büyüyecek bir fotoğraf var. Kimin kim, neyin ne olduğunu anlamam için tüm yazıyı okumam gerekiyor. Baba ünlü bir iş adamı. Kızını Amerika'ya göndermiş, zengin okullarından birinde okutuyor. Olabilir. Ama haber ilginç. Baba İstanbul'daki Lions kulüplerinden birinin başkanı. Gazetedeki fotoğraf da kulüp toplantısında çekilmiş. Başkan sıfatıyla konuğunu, yani sevgili kızını sağ yanına oturtmuş. Ve gazetecilere onun Amerika'daki başarılarını sayıp dökmüş. Onlar da haber yapmışlar bunu. Çok komik. Ama gülemiyorum bile. Tam tersine içimde dalga dalga büyüyen bir öfke yükseliyor. Övünç değil, utanç verici bir durum diyerek masanın üzerine fırlatıyorum gazeteyi. Kıskanmayalım diyor Kaan. Bu söz iyice ateşliyor beni. Neyini kıskanacağım söylesene diye bağırıyorum. Hangi başarının altına imza atmış bu kız? Baba parasıyla Amerikalarda okuma dışında haber değeri taşıyan, alkışlanacak ne yapmış? Sakin ol Aslıcığım diyor Bora. Senin yanında böylesinin lafı mı olur? Asıl haber kaynağını bilmiyor onlar. Doğru diyorum. Alçak gönüllü olmaya hiç gerek yok. İstesem yazı dizisi çıkarırım ben. Ama yapmam. Babam yapmaya kalksa ki böyle ufak işlerle uğraşmaz, yer yerinden oynar. Kendi çöplüğünde herkes palazlanır. Al götür onu yabancı bir ortama, zorlu şartların ortasına koy. Bakalım kendini kurtarabiliyor mu? Burada çok şey öğrendim ben. Öğreniyorum da. Kulüp toplantılarında babamın kolunun altına sığınıp gazetecilere gülücük atmak, kendimi aşağılamakla eşdeğerdir. Bana göre işler değil bunlar. Helal sana kız diyor Burak. Avukat olmalıymışsın sen. İçimi dökmenin ferahlığıyla yumuşayan ses tonum son cümlelerime yansıyor. Gerçek anlamda iyi şeyler başarmışsa insan, Onu su altında tutamazsın zaten. Suyun yüzüne atar kendini ve herkes tarafından fark edilir. Baştan beri konuşmalarımızı sessizce dinleyen Özge abla, sen neymişsin be Aslı diyor. Hırs, azim, kararlılık, mücadele gücü. Bir çırpıda anlatıverdin hepsini. Bu kafayla tutup da koparamayacağın şey yok senin. Ama umarım başarı hırsına kapılıp duygusal yaşantını boşlamazsın. İkisi paralel yürümedikçe mutluluğu yakalayamazsın çünkü. Ablam felsefe mezunudur ama karakter okumakta da kimse eline su dökemez. Nasıl çözdü seni? Diyor Özden. Evet, içimi okudu sanki. Hırs, azim, kararlılık. Beni anlatan sözcükler. Ama en ilginci mutluluk konusundaki öngörüleri. Ah Özge abla, ah. Mücadele gücümün sıfırlandığı duygusal dünyamdaki dalgalanmaları bildin de mi söyledim bunları? Tuttuğumu koparmak yerine avcumun içindekini özgür bırakmaya niyetlendiğim içine mi doğdu yoksa? İstanbul'dan New York'a gidiş 11 saat. New York'tan İstanbul'a dönüş ise 10 saat. Bu durumun dünyanın dönüş yönüyle aynı ya da ters yönde uçmaktan kaynaklandığını söylüyorlar. Ama yanılıyorlar. Uçağın kanatlarının üzerinde benim kanatlarımın da olduğunu, Türkiye'ye bir an önce kavuşmak için var güçleriyle çırpındıklarını bilmiyorlar çünkü. Yerel saatle 17.30'da New York'tan hareket ediyoruz. Sabah Türkiye saatiyle 10.30'da İstanbul Atatürk Havaalanı'nın beton zeminine değiyor tekerleklerimiz. Annem, babam ve Ferda. Beni karşılamaya gelmişler. Gelemeyeceğini bilsem de içgüdüsel bir bekleyişle Murat'ı arıyor gözlerim ama yok. Çölde kalmış bir bedevinin suya kavuştuğu andaki coşkusuyla kucaklıyorum hepsini. Geçici olarak dindirdiğim özlemlerimizin kısa bir süre sonra yeniden palazlanacağını bilmenin burukluğuyla. Emre gelemedi diyor Ferda ama sevgilerini yolladı. İşten izin alamamış. Cumartesi akşamı buluşacağız nasılsa. Daha ben gelmeden programlar yapılmış. Hepsi iş güç sahibi olmuş arkadaşlarım. Hala inatla öğrencilerini sürdürmekte direnen Aslılarını ancak hafta sonu görebilecekler. Ferda bankada çalışıyor. Emre de özel bir şirketin pazarlama bölümünde. Bense düzenimi kurup doğru dürüst bir iş sahibi olmayı elimden geldiğince erteliyorum. Belirsizliklerime çözüm buluncaya kadar da böyle sürecek durum. Hep beraber eve gidiyoruz. İlk işim tek tek odaları gezmek oluyor. Evimin, yuvamın sıcaklığını doyasıya içime çekiyorum. Ferda fazla kalamıyor, işe dönmek zorunda. Kahvesini içip kalkıyor. Annem, babam ve ben. Durmak dinlenmek bilmeden ayrı kaldığımız zamanın acısını çıkarmak istercesine sözcükleri birbirimizin ağzından alarak saatlerce konuşuyoruz. Kafein tableti getirdim size diyorum. Uyumak yok. Sabaha kadar benimlesiniz. Ne var ki yorgun bedenim. Amerika ile aramızdaki saat farkına yenik düşüyor kısa süre sonra. İstemeye istemeye uykunun kollarına teslim oluyorum. Sabah annemin saçlarımı okşamasıyla uyanıyorum. Canım, Aslım. Uyandırmak istemezdim ama Murat geldi. Salonda oturmuş seni bekliyor. Murat, dışarıda buluşmayı bekleyememiş. Buralara kadar gelmiş demek. Yataktan fırlayıp çabucak giyiniyorum. Salona girdiğimde babamla konuşurken buluyorum onu. Yerinden kalkıp annemle babamın orada oluşlarını aldırmadan kucaklayıveriyor beni, sımsıkı bastırıyor göğsüne. Sarmaş dolaş halimizden rahatsız değil bizimkiler. Tam tersine özlem giderişimizi anlayışlı bakışlarla, hoşgörüyle izliyorlar. Buyurun sofraya diyor annem. Kahvaltı masası ortada. Benim kalkmamı beklemişler. Hep beraber oturup kahvaltı yapıyoruz. Murat'la kendi evimdeki ilk paylaşımım bu. Tekrarının olup olmayacağını merak etmekten kendimi alamıyorum. Kahvaltının sonlarına doğru baş başa kalmanın sabırsızlığıyla izninizle bir günlüğüne kızınızı kaçıracağım sizden diyor Murat. Çıkıyoruz. Bıraksa uçup gidiverecekmişim gibi elimi elinin içine hapsetmiş, yanım sıra yürüyor Murat. Düzgün profilinden En ufacık bir gülümsemede beliriveren gamzesinden gözümü alamıyorum. Ne kadar özlemişim onu. Emrindeyim bugün diyor. Nereye gitmek, ne yapmak istersin? Tek isteğim İstanbul'u doyasıya yudumlayabilmek. Boğaz turu yapsak mı? Tamam. Ama bu mevsimde üşümenden korkarım. İçimin sıcağı ısıtır beni, merak etme. Eminönü'nden kalkan vapurlardan birine atlıyoruz. Sağ tarafımızda Anadolu, sol tarafımızda Avrupa yakası. Enerjisini bedenine sığdıramayan hiperaktif çocuklar gibi durmadan yer değiştirerek farklı açılardan boğazın eşsiz güzelliklerini içime dolduruyorum. Biliyor musun Murat? Dünyanın tartışmasız en güzel yeri burası. Amerika'ya giderken Türkiye'nin doğal güzellikleriyle boy ölçüşecek bir yer bulamayacağımı düşünüyordum. Haklı çıktım ama bir konuda yanılmışım. Oradaki yeşil bolluğu bizde yok. İklimin ve bol yağışın etkisi belki. Kilometrelerce yol alıyorsun, yeşille serüvenin bitmiyor. Ancak oralarda maviyi göremedim ben. Okyanusun rengi nefti yeşil. Denizin yerine göz alabildiğine uzanan çamurlu bir su sanki. Onun içinde İstanbul'un en çok boğazını özledim. Ya insanlar? Alışabildin mi Amerikalılara? Onlar hakkında da yanıldığımı söyleyebilirim. Peşin hükümlerle gitmiştim oraya. Soğuk yapılı insanlar olarak düşünüyordum Amerikalıları. Üstelik politik görüşlerimi bilirsin. Amerika'nın dış politikasına karşı olmuşumdur hep. Emperyalist ve kapitalist düzen diye burun kıvırmışımdır. İdeolojik konulardaki görüşlerim değişmedi ama Amerikalı sade vatandaşı son derece sıcakkanlı ve sevecen buldum. Bir ülkenin halkını tanımak için onlarla beraber iç içe yaşamak gerekiyormuş. İlk günlerde tanımadığım insanların "Hay!" diye gülerek selam vermelerini nasıl yadırgadım bir bilsen. Zamanla alıştım. Kendi sınırlarımın ve ölçülerimin içinde sevdim onları. Ama kendi insanımı özledim ben Murat. Yüzü her an gülmese de, her önüne gelene selam verme alışkanlığı olmasa da sokaktaki insanımı özledim. Güleceksin belki. Boyacısından simitçisine, balıkçısından köşe başındaki dilencisine kadar hepsini kucaklamak geliyor içimden. Ya ben? Beni ne kadar özledin? Bilmem. Ona da sen karar ver artık. Murat'ın öğlen yemeği önerisini geri çeviriyorum. Beni ağırlamak kolay diyorum. Şu gördüğün İstanbul simidi var ya, aylardır gözümde tütüyor. En zengin ziyafet sofralarına değişmem onu. Emirgan'da çay içiyoruz Murat'la. Yanında simit ve kaşar peyniri. Simidi boydan boya yarıp arasına koyduğum peynirle beraber iştahla yiyişimi gülerek izliyor. Her gördüğünü isteyen, isteklerinin yerine getirilmesiyle şımarıp yenilerini sıralayan yaramaz bir çocuktan farkım yok. Beyoğlu'na götür beni ama önce Taksim'de Kazandibi yiyelim. Yüzümdeki mutluluk ifadesini sürdürebilmek için ne söylesem seve seve yapıyor. Ama daha fazla kalamıyor benimle. Akşam Bursa'ya dönmek zorunda. Elimden gelse bir saniye bile ayrılmam yanından diyor. Yarın sabah önemli bir toplantım var. Bağışla beni. Bu bağışla benilerin sık sık yenileneceğini, görüşmelerimizin hafta sonlarıyla sınırlı kalacağını çok iyi biliyorum. Benzer şekilde beraberliğimizin ve ilişkimizin de belli sınırlar içinde kalması gerektiğini bildiğim gibi. Emre, cumartesi akşamı için Beyoğlu'ndaki öğrencilik günlerinde gittiğimiz meyhanede masa ayırtmış. 8-10 kişi beklerken 12 kişiyi buluyor grubumuz. Murat ucu ucuna yetişiyor yemeğe. Soluk soluğa gelip yanıma oturuyor. Toplantı ve iş sözcükleriyle örülü mazeret cümlelerini kanıksadım artık. Geldin ya diyorum, gerisi önemli değil. Emre ayağa kalkıyor. Murat da aramıza katıldığına göre kadehimizi gurbetten gelmiş arkadaşımızın şerefine kaldırabiliriz diyor. Hoş geldin Aslı. Arkadaşlarım, can dostlarım, Amerika'da özlemini en çok çektiklerimle paylaştığım harika bir gece bu benim için. Merkezinde ben varım. Kadehler Aslı'ya kalkıyor, tüm sohbetler Aslı üzerine yapılıyor. Zaman içinde yavaş yavaş Murat'a doğru kayıyor konuşmalar. Bu kızı oralarda fazla tutmaya gelmez oğlum, diyor Tolga. Baksana, gurbet yaramış bizimkine. Güzelliğine güzellik katmış. Selin'in inlemeleri daha acımasız. Sen burada işlerinle boğuşurken bir de bakmışsın Amerikalı'nın biri kapıp götürüvermiş Aslı'yı. Muratsa elini omzuma atmış, sessizce, gülerek, hoşgörüyle dinliyor onları. Ama Emre'nin söylediklerini yanıtsız bırakmıyor. Ferda'yla ben sözümüzü tutuyoruz, diyor Emre. Siz nişanlanmadan bize düğün haram. Ama siz de elinizi çabuk tutun biraz. Merak etmeyin siz, diye gözlerinin derinliklerine kadar gülüyor Murat. Nişan yakındır. Hele Aslı Amerika'dan dönsün. Benimle konuşmaya bile gerek duymadan kendi kafasına göre belirlediği tarih bu demek. Aslı Amerika'dan dönünce. Belli de olmaz, diye ekliyor Murat. Sürpriz yapıp nişanımızı daha yakın bir tarihe de alabiliriz. Kadehler bu kez bizim beraberliğimize, Murat'ın kişisel çabalarıyla ufukta şekillendirmeye çabaladığı nişanımıza kalkıyor. Aslı'ya, Murat'a. Kadehi tutan parmaklarım kas katı, gerçekleşmesi olanaksız bir hayalin bu geceki saltanatını bozmamak için sizlere, hepinize diyorum ben de. 3 haftalık Türkiye tatilim süresince ancak 3 kez görüşebildik Murat'la. İlki geldiğimin ertesi günü, diğerleri de onu izleyen hafta sonları, birkaç saat. Bu cumartesi de son defa buluşacağız Murat'la, veda gecesi niyetine. Daha ötesini beklemiyordum zaten. Kabullendim artık. Çok çalışması gereken, sorumluluk sahibi bir iş adamı o. Koskoca holding patronu. Beraber olduğumuz zamanı derinlemesine yaşamak, aradaki açığı fazlasıyla kapatıyor, diye avutuyorum kendimi. Su gibi geçiyor günler. Tatilim bitmek üzere. Yalnız Murat değil, arkadaşlarımın çoğu çalışıyor. Ferda ile bile o kadar az beraber olabildik ki. Dün yarım günlüğüne bankadan izin alıp geldi. Yemeğe gideceğiz görünürde ama asıl amaç birkaç saati baş başa paylaşmak ve dertleşmek. Önce kendi sorunlarını anlatıyor Ferda. Ele karışmak zor derlerdi de inanmazdım. İşin içine aileler girince toz pembe gördüklerin grileşebiliyor. Sorun dediği de sorun olsa bari. Emre'nin ailesi düğünün Bursa'da olmasını istiyormuş. Ferda'nınkiler de yerleşecekleri yer İstanbul, düğünleri de burada olmalı diye diretiyormuş. Orada ya da burada ne fark eder ki, diye gülüyorum haline. Yapılacağı kesin bir düğün var ya ortada, daha ne istiyorsunuz? Haklısın. Sizin durumunuzun yanında lafı bile olmaz bunların. Neler konuştunuz Murat'la? Hiçbir şey. Birbirimize duyduğumuz özlemi dile getirdik yalnızca. Eminim son gelişmelerden de haberin yoktur senin. Anlatırsan öğrenirim. Ailesi senin geldiğini duydu sanırım. Osman Bey geçen hafta Murat'ı karşısına alıp konuşmuş. Beyza'yı gelinleri olarak görmek istediklerini söylemiş. Öve öve göklere çıkarmış kızı. Tam bize göre demiş. Evet de hemen gidip isteyelim. İşi bu noktaya kadar getirdiler demek. Maalesef. Beklenen sonuç aslında. İlk günden söylemiştim sana, amaçları belliydi. Ve kartlar açıldı artık. Biz de oyunu kurallarına göre oynarız Ferda'cığım. Onlarınki gibi açık kartlarla. Yani bu cumartesi son kez buluşacağız Murat'la. Aşkı meşki bir yana bırakıp açık açık konuşmanın sence de zamanı gelmedi mi? Gider ayak çocuğun moralini bozma sakın. Zor durumda zaten. Merak etme. En az üzüleceği çözümü sunacağım ona. Herkesin onaylayacağı, herkesi huzura kavuşturacak çözümü. Son gecemiz için Murat'ın seçtiği mekan Tarabya'da denize karşı şık bir balık restoranı. Holding patronuna da böylesi yaraşır. Beni uğurlayacak olmanın hakkını vermek ister gibi her zamankinden özenli giyinmiş. Sevgisini, bağlılığını, şefkatini gösterebilmek için elinden geleni yapmaya hazır, sıcacık bakışlarıyla kucaklıyor beni. Karşı koymamı aldırmadan garsonun tepsi içinde getirdiği küçük meze tabaklarının hepsinden birer tane koyuyor masaya. Oralarda bulamazsın bunları, diyor okşar gibi yumuşacık sesiyle. Balıklarımızı, şarabımızı ısmarlayıp neresinden başlayacağımızı bilemediğimiz konuşmaları geciktirmek ister gibi mezelerin tadına bakarak oyalanıyoruz bir süre. Onun söyleyeceklerini az çok tahmin edebiliyorum. Ama ben bambaşka, tehlikeli sayılabilecek ufuklara yelken açmaya hazırlanıyorum. "Şu senin master," diye söze başlıyor Murat. "Bitmesine epey zaman var. Önümüzdeki yaz tatiline geldiğinde nişan işini halletsek diyorum. Kesin dönüş yaptığında da düğün." "Kesin dönüş yapmayabilirim Murat. Mezuniyetten sonra bir yıl iş arama hakkım var. Bu sürenin en az 3 ayını kullanmayı düşünüyorum." "Nereden çıktı şimdi bu? 3 aylık erteleme de neyin nesi oluyor?" "Yanlış anladın galiba. 3 ay yalnızca iş arama süresi. Uygun bir iş bulursam daha uzun kalabileceğimi anlatmak istiyorum sana." Şaşkınlıktan konuşamıyor. Elimi tutmuş var gücüyle sıkıyor. "Yapamazsın Aslı. Katlanamam buna. Kavuşacağımız günü iple çekerken..." Vereceği tepkilere hazırlıklıyım. Sakinleşmesini bekliyorum bir süre. Sakinleşeceğine yeniden atağa kalkıyor. "Madem böyle bir niyetin vardı, neden daha önce anlatmadın bana? Bu karar ikimizi de ilgilendirmiyor mu?" Gözlerimi gözlerine dikip tane tane konuşuyorum. "Haklısın. Ama senin de bana anlatmadığın pek çok şey yok mu Murat? Onlar da ikimizi ilgilendiren konular değil mi?" Şaşkınlığının üzerine bir şeyleri saklamanın suçluluğu ve mahcubiyeti ekleniyor. "Ne demek istiyorsun?" diyor kıpkırmızı olmuş yüzle. "Açık konuşacağım. Üstü kapalı imalarla bir yere ulaşamıyoruz çünkü. Şu Beyza, sağ kolun, yardımcın, sekreterin ya da sana uygun görülen gelin adayı. Neden hiç söz etmiyorsun ondan?" "Anlaşıldı," diye başını sallıyor. "Emre'nin dili durmamış." "Tamam, kabul ediyorum. Ailemden bana böyle bir öneri geldi ama anında geri çevirmesini bildim. Önemli olan benim ne düşündüğüm değil mi?" "Kendini aldatma Murat. O kadar basit olmadığını biliyorsun. Kimse istemediğim birisiyle zorla evlendiremez beni. Bakma, konuşurlar ama son söz bana aittir. Bir şey soracağım sana Murat. İyice düşünüp öyle karar vermeni istiyorum. Eğer ben olmasaydım, Beyza ile beraberliği hiç mi aklına getirmezdin? Ama sen varsın. Nasıl yok sayabilirim?" "Tamam, işte beklediğim yanıt. Ben olmasaydım ya da bir şekilde aradan çekiliversem bir başka bakış açısı geliştirebileceksin. Böyle anlamsız sorularla sınamaya kalkma beni. Beyza çalışkan ve özverili bir çalışma arkadaşım yalnızca. Başka gözle bakmadım hiç, bakmam da. Deneyelim istersen. Benim yokluğumdaki direnişin ne derece geçerli olacak görelim. Ne demek istiyorsun sen? Hala farkında değil misin? Çözümsüzlüklerine çözüm getiriyorum. Çekip Amerikalara gitmiş belalı bir sevdalıdan kurtarıyorum seni. Beyza'nın aileni incitmeyecek, onlarla aranda buzdan duvarlar örmeyecek iyi bir seçim olduğunu söylüyorum. Bırak da kendi seçimimi kendim yapayım. Ben bıraksam başkaları bırakacak mı? Neyse, kararımı verdim Murat. Bu kez geride takanak bırakmadan ve hiç kimseye takanak olmadan gideceğim Amerika'ya. Yoksa orada aklını çelen birisi mi var? Kesinlikle hayır. 10 binlerce kilometre uzaktan kendime bağlı tutamam seni. Buna hakkım yok. Önemli konularda karar alırken özgür olduğunu hissetmelisin. Tek amacım bu. Özgür kalmayı isteyen kim? Gönüllü mahkumunum ben senin. Şartlar ne getirirse getirsin, bu gerçek değişmeyecek. Ben de kendi inandığım gerçekleri değiştiremem Murat. Ve onlar böyle davranmam gerektiğini söylüyor. Anlamaya çalış beni. Yani ayrılmak mı istiyorsun benden? Zaten ayrı değil miydik? Telefonla, internet mesajlarıyla sürdürülmeye çalışılan sonu belirsiz bir beraberlik. Ayağına bağ olmaktan başka ne işe yarıyor? Bu kadarı bile bana yetiyor Aslı. Hep yanımda, hep yüreğimde hissettiriyor seni. Dudakları titriyor konuşurken. Ne yapmamı istiyorsun benden? Hiçbir şey. Aslı yok artık. De ve yoluna devam et. Elini yüzüyle kapatıyor. Yapamam Aslı. Ama zorla alıkoyacak da değilim. geride umutla seni bekleyecek bir Murat bıraktığını bil yeter. Yolun açık olsun. Son cümlede iyice cılızlaşan sesi yüreğime işliyor. Onu bu kadar üzdüğüm için kahroluyorum ama mecburum buna. Son bir şey isteyeceğim senden diyor. Arada bir telefonla aramama ya da mesajla hatırını sormama izin ver. Hiç olmasa daha iyi ama çok acımasızsın diye buruk bir gülüşle yüzüme bakıyor. Tiryakiliğin ne demek olduğunu bilmiyorsun sen. Madde bağımlıları bile esir olduğu maddeyi bir anda bırakamaz. Bu kadar katı davranamazsın. Dediğin gibi olsun. Ama bir şartla. Sıradan iki arkadaşın haberleşme sınırlarını aşmayacaksın. O kadarına da razıyım ben. Senden tümüyle yoksun kalacağıma. Son kez kucaklaşıp vedalaşırken gözü boynundaki kolyeye, sonsuzluğun ve aşkımızın simgesine takılıyor. Yalvarır gibi bir ifade var bakışlarında. Merak etme diyorum. O beni bırakmadıkça asla boynumdan çıkarıp atmayacağım onu. On saatte geldiğim yolu bu kez 11 saatte döneceğim. Uçan kanatlarının üzerinde bu kez benim kanatlarımın itici gücü yok çünkü. Geldiğim gün karşılandığım gibi uğurlanırken de annem, babam ve Ferda var yanımda. Murat'la konuştuklarımızı tüm ayrıntılarıyla anlatıyorum Ferda'ya. Delisin sen diyor. Murat'ı altın tepsi içinde kendi ellerinle Beyza'ya sunuyorsun. Yapılacak iş mi bu? Yanılıyorsun Ferda. Klişeleşmiş bir laf vardır, bilirsin. Sevdiğini özgür bırak, döner gelirse senindir, dönmezse zaten hiçbir zaman senin olmamıştır derler. Murat'ın bana ne kadar ait olduğunu bekleyip göreceğiz. Döndüm işte. Hızından hiçbir şey kaybetmeyen, ancak gitgide tek düzeleşmeye yüz tutan yaşantıma bıraktığım yerden devam ediyorum. Okul, dersler, asistanlık ve yurttaki görevimle her saniyesini doldurduğum bedenime karşın kafamın içi bomboş. İyi ki şu sürveyanlık işi var. Öğrencilerin arasında onların sorunlarıyla uğraşırken kendimi unutuyorum. Arkadaşları gibi görüyorlar beni. Dertlerini çekinmeden paylaşabiliyorlar. Onların da benim gibi evlerinden, yuvalarından, yakınlarından kopup buralara geldiklerini, yüreklerimizde benzer özlemleri büyüttüğümüzü düşündükçe her türlü yaramazlıklarına hoşgörüyle yaklaşabiliyorum. Tüm iyi niyetime karşın dün gece birkaç kişiyi uyarmak zorunda kaldım. Öğrenciler kapılarını kimlik kartlarıyla açıyorlar. Her girip çıktıklarında kartı kullanmaya üşendiklerinden kapıya bir şeyler sıkıştırıp kilitlenmesini önlüyorlar. Yurt kurallarına göre cezası $50. Gözlerinin yaşına bakmadan kesebilirim bu cezayı ama yapamıyorum. İşledikleri suç masum görünüyor gözüme. Bir daha olmasın demekle yetiniyorum. Onlar da beni üzmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kapalı kapıların ardında masum sayılamayacak nice işlerin döndüğünü de çok iyi biliyorum. En önemli sorun uyuşturucu. Marihuana, esrar, kokain, haplar, gözümle görmedikten sonra kimseyi suçlayamam. Suçun olmadığı yerde cezaya da yer yok. Benim yetki ve sorumluluğum buraya kadar. Bu dönem kendimi oyalayabileceğim yan uğraşlara zaman ayırabiliyorum. Okulun sunduğu çok sayıdaki kurs arasından bana en uygun olanını seçtim. Tap dansı. Bir tür İspanyol dansı bu. Haftada 2 gün gidiyorum. 6 dolgu tap ayakkabılarını yere vurduğumda çıkan ses yüreğimde yankı buluyor. Müziğin ritmini bedenimin tüm hücrelerinde hissediyorum. Beraber çalıştığımız arkadaşların çoğu tiyatrocu ya da dans geçmişleri var. Benimse yalnızca yeteneğim ve isteğim. Onların arasında biraz bocaladım ama azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Hepsinden daha az hata yapıyorum artık. Kendime bile itiraf edemesem de soluksuz kalıncaya kadar koşturarak bir şeylerin arayışı içinde oluşumun tek nedeni Murat. Son konuşmamızın ardından arkadaşlık ve dostluk yönü ağır basan, değişik bir çehreye büründü ilişkimiz. Sık sık arıyor, her gün mesaj yazıyor bana. Benden de karşılık vermemi istiyor. Ne yaptığımı, Nasıl yaşadığımı, düşüncelerimi, duygularımı denetlemek amacı taşıdığını bilsem de beklediği yanıtları veriyor. Murat'ın satırları eskisi gibi aşk kokmuyor. Böyle olması gerektiğini söylemiştim ya, öngördüğüm şarta uyuyor. Ama satır aralarındaki hep aynı Murat. Üstü kapalı da olsa kendi cephesinde hiçbir şeyin değişmediğini vurgulamayı beceriyor. İtirazım yok. Yaşadığımız zorlu geçiş döneminde tutunacak tek dalım yine o. Her ne kadar bitti desem de. Geçen hafta grup halinde birkaç günlüğüne New York'a gittik. Bu kez ilk seferki kadar itici gelmedi bana. Yerleşmeyi düşünecek derecede sıcaklık duymasam da eğlendirici yüzünü sevdiğimi söyleyebilirim. Son akşam ünlü Cats müzikaline gittik. Hayatımda seyrettiğim en etkileyici oyundu. Sahne dekoru, kostümler ve o eşsiz müzik tek kelimeyle muhteşemdi. Döndüğümüzde kötü bir sürpriz bekliyordu beni. Necati Bey kalp krizi geçirmiş. Anjiyo yapmak üzere yatırmışlar, açık kalp ameliyatı olmuş. Hemen hastaneye koşuyorum. Üzerimde çok emeği var. Onun için ne yapsam azdır. Yoğun bakımdan yeni çıkmış Necati Bey. Ağrısı var. Kızı gelmiş. İlk kez karşılaşıyoruz. Öncesinde ne yaşamışlarsa baba kız sıcaklığını çoktan yitirmişler. Güç almak ister gibi elimi tutup sıkıyor Necati Bey. Beni kızından daha yakın hissediyor kendisine. 2 gün sonra dönecekmiş kızı. İşlerinin çokluğundan söz edip duruyor. Belli ki zorunlu olarak bir görevi yerine getirmek için gelmiş buraya. Daha fazla kalmaya gerek görmüyor. Merak etmeyin diyorum, biz buradayız. Necati Bey'e sizin yokluğunuzu aratmayız. Sabah akşam uğruyorum hastaneye. Eve çıkacağı gün bu kez de kefeni yırttık diye gülüyor. Uzun süre yatmaktan kaynaklanan can sıkıntısı diline vurmuş gibi durmadan konuşuyor. Onu böyle görmek benim için büyük mutluluk. Baharın gelişiyle çevremdeki her bir nesne daha güzel görünüyor gözüme. Doğanın uyanışı beni benimle barışık kılıyor. Kahvaltılarımı dışarıda sincapçıkların arasında yapıyorum artık. Barıştık onlarla. İnsanların birbirine, hatta hayvanlara davranışı bile iç dünyalarındaki çalkantılarla yakından ilintili. Türkiye'den döndüğüm, Murat'ın gözüyle kendimi irdelediğimde suçlu bulduğum karamsar günlerimde bu şirin yaratıkları bile istemeden incitmiştim. Fiziksel olarak değil elbette, sözlerle. Elimizi bile süremiyoruz ki onlara, yanımıza 1 metreden fazla yaklaşmıyorlar. Öylesine ürkekler. İç içe olmamıza karşın ortak yaşamımızı birbirimize değmeden sürdürüyoruz. İçim burkularak anımsıyorum. Yanımdan hızla geçip altında oturduğum ağaca tırmanan dünya tatlısı sincaba, "Koca kuyruklu fare, ne olacak?" demiştim. Bana yüz vermemesine, uzak durmasına kızmıştım galiba. Hepinizden özür diliyorum sincapçıklarım. Koca kuyruklu fare dediğim sanal yaratık benim bedenimdeydi aslında. Beynimi ve yüreğimi mesken tutmuş, sizin masum kemirgenliğinizin ötesinde son derece acımasız bir iştahla burgu gibi oyuyordu benliğimi. Bahar'la beraber onu da uzaklara gönderdim. Kendimle barışığım artık. Bakış açısının iyi yöne kayması tüm olumsuzlukları katlanır kılıyor. Zaman içinde Murat'ın da benim gibi doğruları göreceğine, mantıklı düşünmeyi öğreneceğine inanıyorum. Son günlerdeki tavırları da beni doğruluyor zaten. Konuşmalarımızın ve yazışmalarımızın arkadaşlık çerçevesine oturduğunu görmek sevindirici. Kendi varsayımlarımdan yola çıkarak Murat'ın ayrılığa alışmasının umduğumdan kolay olduğunu düşünmekte ne kadar yanıldığımı, iyileşmiş gibi görünen cerahatli yaranın kabuğu altında olgunlaşmasını tamamlamış, patlamaya hazır bir çıbanın palazlandığını bilmiyorum haliyle. Amerika'nın iklimini çözemedim. Neredeyse Haziran'ın ortasını bulduk, Nisan yağmuruna alışmış biz Türklere hala bahar yağmurundan söz ediyor Amerikalılar. "Bizim oralarda ilk yaz derler," diyorum sürveyen arkadaşım Cina'ya. Yağmurların bittiği, sıcakların yüzünü göstermeye hazırlandığı yaz öncesinin doyumsuz günleri. Azalacağını beklerken daha da artıyor yağmurlar. ve 14 Haziran sabahı Venedik benzeri sürpriz bir görüntüye uyanıyoruz. Okulu sel basmış. Kampüsün içinden akan, üzerindeki köprüden yürüyerek geçmeyi pek sevdiğimiz nehir, yağmur sularını daha fazla barındıramamış yatağında. Bu tür taşkınlar daha önce de pek çok kez olmuş ama bizim ilk sel deneyimimiz. Okul içi trafik felç. Sel suyunun yanı sıra fırtınanın da etkisiyle devrilen ağaçlar, trafik levhaları. Özden bunca olumsuzluğu hiçe sayarak bana ulaşmayı başarıyor. Arabasıyla nehirden sokaklara dönüşmüş yolları aşarak yurda kadar gelebilmiş. "Epeydir kahve içmedik seninle," diyor. "Özlemişim sohbetini." Kahvelerimizi alıp pencerenin önüne oturuyoruz. "Bu tatilde de burada kalacağını söyleme bana," diyor. "Gelecek hafta Türkiye'ye gidiyorum ben. Sen de gelsene." Dönem sınavlarından yüzümün akıyla çıkmanın rahatlığı var üzerimde. Ama buradaki işim bitmedi henüz. Nasıl gelebilirim Özden? Yurttan ayrılanları, yaz okuluna kalacakları listeleyip yer durumunu yeniden düzenlememiz gerekiyor. Boşalan odaların raporları tutulacak. Boş odanın ne raporu olacak ki? "Gel de kendi gözlerinle gör," diye kolundan tutup kaldırıyorum. Birinci kattan başlıyoruz. Yurttan ayrılanların geride bıraktıkları bira kutuları, tütsüler, mum kalıntıları. "Neler yapmış benim yaramaz çocuklarım," diye gülüyorum. Özden ise dehşet içinde. Aralık duran çekmecedeki sarımsı tozu gösteriyor bana. "Bu ne?" Kağıt rulo havlusundan büyüyecek bir parça koparıp ıslatıyorum. Çekmecenin içinde şöyle bir gezdiriyorum. Toplu iğne başı büyüklüğünde parlak tanecikler. "Bitki tohumu bunlar," diye Özden'e doğru uzatıyorum. "Uyuşturucu olmalı." Nasıl böyle sakin kalabildiğine şaşıyorum. "Durumu idareye iletmeyecek misin?" "Hayır. Raporuma bile yazmayacağım. Ne yararı olacak ki? Onları kaybedeceğime kazanmaya çalışıyorum ben." Yoldan çıkmış Amerikan gençliğini adam etmek sana mı kaldı? "Öyle deme. Haksızlık ediyorsun." Kendileri farkında olmasalar da büyümeyi, olgunlaşmayı, akıllanmayı bekleyen masum çocuklar onlar. Her neyse, el alemin sorunlu veletleriyle uğraşacağına biraz da kendini düşünsene. Bunların arasına girip dengeni yitirmediğine şükret. Yıpranmış sinirlerini dinlendirecek bir tatili de kendine çok görme. Bu ayın sonuna kadar hiçbir yere kıpırdayamam. Ama Temmuz'da neden olmasın? Necati Bey işbaşı yapmış. Yenilenmiş kalbiyle eskisinden de iyi görünüyor. Tatil konusunda destekliyor beni. "Yoruldun," diyor. "Biraz soluklanmak senin de hakkın. Ama Ağustos'ta burada olman gerek. Yeni gelen öğrenciler, hazırlık programları." "Tamam," diyorum. "Ağustos başında görüşmek üzere." Yerimi ayırttım. Temmuz'un ilk haftasında Türkiye'ye uçuyorum. Telefonda İstanbul'da kalmak istemediğimi söyledim bizimkilere. "Ancak Bodrum'da dinlenebilirim ben," dedim. "Planınızı ona göre yapın. Kalabalıklardan ve gürültüden uzak, sizlerle baş başa. Düşlediğim tatil bu." İstediğim gibi de oldu. Yalnızca bir gece kaldım İstanbul'da. Ferda'yla yaptığımız telefon görüşmesi dışında ne kimseyi gördüm ne de kimseyle konuştum. Murat'ı aramayı aklımın ucuna bile getirmedim. Kurduğumuz yeni düzeni bozmaya hiç mi hiç niyetim yok. Bodrum'da üçüncü günümüz. Babam uçakla İstanbul'a işinin başına döndü. Hafta sonu gelecek. Araba bende. Akşamüstleri annemi, arkadaşlarımı Fener'e lokma yemeye götürüyorum. Dün gece de Bodrum'a indik. İyi ki gelmişim. İyi ki. Tembelliğin keyfini çıkarmayı nasıl da özlemişim meğer. Dinginliğin kollarında gönüllü tutsak, yüzümü güneşe verip ahşap şezlongların üzerine saatlerce uzanıyorum. Gözlerim kapalı, kafamın içi bomboş, kulaklarımda yalnızca dalga sesleri. 6. kaset, 1. yüzün sonu.